Ayrım 3.
Mevsimler eskidi biraz. Babamın cenazesine gidemedim. Abim her şeyi bitirmişti. Cenazeyi kaldırdık. Başımız sağ olsun. İmtihanda başarılar. Telgrafı imtihan kapısında verdiler. Sevinmekle üzülmek aynı anda gelince insan duygusuzlaşıyor. Okudum. Bir daha okudum. Yavaş yavaş merdivenlerden inip kademeli bahçenin en ucuna gittim. Etraf benim için değildi. Yolum büyük caddelere açılıyordu. Büyük caddelere yürüdüm. Bilet alıp sinemaya girdim. Karanlık üzücüydü. Filmi önceden görmüştüm. Adamın hoşnutluğu sarmıştı beni. Kendimce yüzüne şekiller veriyor, sevdiğim insanlara benzeyen biçimleriyle birlikte oluyordum. Boyunu biraz kısaltmak, saçlarını azıcık dökmek ve gözlüklerini çıkarmak gerekliydi. Bıyıklarını biraz kalınlaştırıp, göz bebeklerine birer küçük beyaz nokta ekledik mi, tam babama benzeyecekti. Benzettim de. Sevdiği kalın çizgili kahverengi elbisesini giydirdim. Kalın, kauçuklu pabuçlarını giydirip, benekli kravatını taktırdım. Sonra yeleğini geçirip sırtına, son düğmesine kadar ilikledim. Babamdı karşımdaki. Eve dönüşlerini getirdim gözümün önüne. Yorgun değil ama isteksizdi. Çevresini, kendine uygun, umulmamış bir rahatsızlık içinde, sudan olayların peşini kovalayan başarısızlığına üzülürdü. Anladığım tek şey sevgisi yıpranmıştı. Sabahları sırtına atılmış eski bir yün yeleğe sarınır, belki de hepimizin kaçamaklığını yakalayamadığımız hayallerin sessiz ortaklığı içinde avunurdu. Birlikte el ele sinemadan çıktık. Caddeler kalabalıktı. İnsanlar tümüyle bizimdi. Çevreyi uzun yıllar yaşamış gibi tanıdık buluyor, karşılıklı selamlaşmalarla dostluk tazeler gibi yürüyorduk. İçmezdi ama bir sigara yak dedim. Olur. Geri dönüp bayiden bir paket sigara, kibrit, bir de jilet bıçağı aldı. Özenle açıp bir kendine yaktı, bir de bana verdi. Duman savurmak hoşuna gidiyordu. Ben sigaramı söndürdüm. O kendininkini bana verdi. Bak dedi. Karşıda bir demir at var. Binelim mi? Olmaz. Neden? Büyüğüm ben artık. Gülüştük. Gel dedi. Ruhsar'a gidelim öyleyse. Sonra ekledi. Oturur konuşuruz sadece. Belki ut çalar bizim için. Belki tavuk kızartır. Ne bileyim işte, belki akşam orada kalırız. Ben sinemaya dönüyorum. Gözlerim karanlığa alışıktı. Yadırgamadım, koltuğum sıcaktı. Film bıraktığımız yerdeydi. Adam komşunun karısıyla sevişiyordu. Çarşaflar pembe, perdeler maviydi. Yerde bir emaye leğen ve su kabı vardı. Kalın çizgili kahverengi ceketi iskemleye giydirilmiş, gözlerini kapamıştı. Sabah olunca ne giyecek diye korkuya kapıldım. Koşup yün yeleğini getirdim evden. Yüreğim rahatladı. Babamı çok seviyordum. Arada bir keman çalar, delikanlılık günlerinin hüzünsüz şarkılarını söylerdi. Zenginmiş bir zamanlar. Başkalarından duyardık. Biz iyisini görmedik. Dört çocuğun dördü de iyiyi değişik biliyordu. Annem iyiyi hepimizden değişik yorumluyordu. Güzel kadındı. İyi kağıt oynar, canı çektiğinde midye dolması pişirir, pırasanın suyunu hep sarıda bırakırdı. Renkler değişti birden. Yeşiller, sarılar, maviler, turuncular, aklar içinde pembe bir çıplaklık vardı. Gene kahverengi kalın çizgili ceketini giydirdim. Kalın kauçuklu pabuçlarını, benekli kravatını, alt düğmesi açık bırakılmış yeleğini koydum üzerine. Yanımda oturuyordu. Çardakta asmalar sarı mor karışımı, mayhoş üzüm salkımlarıyla başımızın üzerindeydi. Dokunsak gökyüzü elimize değecek kadar yakındı. Parkta başı türbanlı iki kadın yürüyordu. Yakaları boynundan kapalı, diz altlarına kadar uzanmış, sıkı elbiseler içinde başları öne eğikti. Açık yeşile boyanmış, metal masanın üzerinde bakır bir semaver, tahta iskemlenin üzerinde kağıt kırpıntıları duruyordu. ''Hadi gel, gazeteye gidelim. Ben yazımı tamamlarım, sen iadeleri bantlarsın.'' Islatılmış sabit kalem rengindeki mürekkebi seviyordum. Gazete yığınlarının bir ucuna fırçayı boydan boya sürer, sonra birkaçını seçip kağıttan toplar yapar, dar koridoru bir boydan bir boya bu topla geçerdim. Güzel kadınlar gelirdi. En güzelini seçmiştim aralarından. Sarı saçlı, sarı beyaz tenli, bol boyalıydı. Büyükler yokken gözlük takar, okuduklarını yüksek sesle tekrarlardı. Adamı biraz şişmanlattım. Babam kızdı. Sonra ben çıkıp eve gittim. Annem ağlıyordu. Besleme kızın kafasını 0 numaraya vurmuşlar. Bit çıkmıştı. Tekrar sinemaya döndüm. Elimde çeyrek ekmeğin içine yerleştirilmiş tahin helvası vardı. Babama verdim. İkiye böldü, birini bana uzattı, yarısını sarı saçlı, sarı tenli, bol boyalı kıza verdi. Sarı saçlı kızdan hoşlanırdım. Büyükler yokken gözlük takar, okuduklarını yüksek sesle tekrarlardı. Ne yaparsa yapsın, seyretmek zevkli gelirdi bana. İstemem, ben yedim. Kalanı ikiye bölüp birini bana verdi. Filmdeki adam evine dönüyordu. Pabuçlarının bağı çözüktü. Ceketinin cebinde sigara, kibrit, bir de jilet bıçağı vardı. Biz oturduğumuz yerde kaldık. Gazeteyi de seviyordum. Okuldan çıkınca giderdim. Mutlaka bana ihtiyaçları vardı. Gelenler ilginçti. Çoğunun ünü vardı. Çoğu da ün arıyordu. Birlikte olmak bir şeyi sonuçlandıramıyordu ama yine de hoşlandırıyordu beni. Babamı masasında oturmuş, yazı yazarken uzaktan seyrediyor, daktilonun tuşlarına hızlı vuruşundan ya da alttan alışından hangi kelimeyi seçtiğini anlıyordum. Sevgi sözcükleri, insanlık, özgürlük, demokrasi, gelecek, karın doymuşluğu, notalar gibi kulağımın tanıdığı tuş sesleriydi. İlk provaları düzeltirken çoğunu oturur tartışırdık. Anlamlarını, kullanımlarını özgün örnekleriyle açıklardı. Akşamları hafif karanlıklar çökünce heyecanlı bir sabırla beklerdim. Dürrü Bey gelir, tambur çalardı. Bir gün aklıma geldiği gibi söyleyiverdim. Buseli'yi beğenmedim. Sanki Nihavend gibi. İlk azarımı işittim. Gazeteden çıktım, bir daha dönmeyecektim. Mutlaka bana ihtiyaçları olacaktı. Gene dönmeyecektim. Babam elimi tuttu. Hadi gel, sinemaya gidelim gene. Kahverengi kalın çizgili ceketini giydi. Kalın kauçuklu pabuçlarını bağladı, benekli kravatını taktı. Yeleğini koltuğa bıraktık. Mevsim ısınıyordu. Yerimiz öylesine boş, bizim için bırakılmıştı. Renkler istediğimiz gibi mutlu ediyordu bizi. Adamı görmedik bir süre. Filmin içinde oynaşan çocuklar, telaşlı kalabalıklar, bütün sesler gitmiş, isteksiz seyirciliğimize mor dağlı, yeşil tarlalı hayal köylerinin gelinleri gelmişti. Dut ağaçlarının üzerinde kızlarla oynaşıp keçi memelerinden taze süt emiyorduk. Adam yaşlanmıştı biraz. Evin merdivenlerini dinlenerek çıkıyor, kapıyı içerisine dinledikten sonra çalıyordu. eskimeye yüz tuttuğunu bilmek öyle tuhaf bir korkuydu ki insanı yenilemekten alıkoyuyor, her sabah bir başka kabusa açılmış gibi bezdiriyordu. Elini tuttum babamın, ıslaktı. Adama acıyordu, yüreğim daraldı. Bak dedim, şimdi pencereler açılacak, ılık rüzgarlar, elma ağaçlarının kokuları, sevinçler gibi dolacak odaya. Kimsesiz kalışı hoş görmüyor tanrılar. Yalnızlıktan korkmaktan beter. Ben varım yanında. Adam sigarasını yaktı. Babam saçlarımı öptü. Adam kahvesini kendi koydu. Babam saçlarımı bir daha öptü. Adamla birlikte dışarı çıktık. Yağmur yağıyor. Olsun, şimdi gider Dragos'tan denizi seyrederiz seninle. Bulutlar ıslak olunca Dragos deresi kurşunileşir. Arada güneş çıkarsa toprak yeşil kahverengi bir bozukluk gösterir. Kemik rengi taşlar, gri iri kayalar gibi büyür. İstasyonda önce peynirli poğaça yeriz. Trene bindiririm seni. Doğru Ankara. Okulu seversin. Maltepe'den trene bindim. Ayrılmak hem iyi hem kötüydü. Ben yoluma, o yoluna ayrıldı. Hangisi iyi, hangisi kötü bilmiyorum. Benim için ayırt etmesini istemedim. O da elini uzatmadı. Saçlarımı öptü, bir daha öptü. Cebime para koyup yanaklarıma baktı. Solma, emi, diyebildi. Treni sevmiyordum. Babam da sevmiyordu. Gece trende üşüdüm. O Münevver'le sevişti. Sinemaya döndük gene. Yanımdaydı. Terliklerinden beyaz küçük ayaklarını görüyordum. Yün yeleğe sarınmış, sabah çayı içiyordu. Adama baktım, üzgündü. Komşunun karısıyla kavga etmiş, boş elle döndüğü evde bekleyen gözlerin sorusuz bakışlarına cevap arıyordu. Param yok, altını sat. Bu sesten ölesiye korktum. Yüklüğün önünde kavga ediyorlardı. Adama hak vermesem bile anlamıyordum parasızlığı. Babamda para olmalıydı. Daha demin sigara, kibrit, jilet bıçağı almıştık. Hava yağmurluydu. Dışarı çıkmak zordu. Yeniden yollara düştük. Yan yana olmak gururlandırıyordu. Kadriye'yi yeni sevmeye başlamıştım. Gazetenin küçük odalarına sığmayan büyük laflarla anlatıyordum aşkımı. Gülüyordu. Babamın olmadığı zamanlarda geniş koltuğa yayılır, etrafının açılıp saçılmasını önemsemez, bende yarattığı huylandırıcılığı gözlemekten zevklenirdi. Üsteliyordum hep. Aşkımdan çok anlatışımı sevdiğini söylüyordu. Bilmiyordum bunu. Bana kadınları anlattı. Adet görmeyi, çocuk yapmayı, her şeyi en açığıyla koyuyordu ortaya. Sonra dürüstçe anlattı gerçeği. Babamla sevişiyormuş. Benimle yatamazmış, yediremezmiş kendini. Bir gün inadına sevişti benimle. Babama kızdığı içinmiş. Nedenini sordum, güldü geçti. Sen anlamazsın dedi. Sinemaya gitmek istemiyordum artık. Karşımdaki adamın halleri daha dokunaklıydı. Kitabı tutuşunu, ayak ayak üstüne atışlarını değiştirdim o kadar. Babamla karşı karşıyaydım yeniden. O soruyor, ben söylüyordum. Utandım birden. Kızmasından çok utanmam etkiledi beni. Ben dedim, Kadriye ile seviştim. Biliyorum, dedi. Günlerden cumaymış. O akşam üzeri çikolata bile getirmiş sana. Kadriye anlata anlata bitiremiyordu. Trendeki adamı sevmedim. Sinemadaki daha iyiydi. Kısa da saçlarımı öpüyordu. Bir daha öpüyordu, bir daha öpüyordu. Sarılıp babama öptüm. Kolları boynuma dolandı. Ağlayacak gibiydim. Yanaklarımı da öptü bu sefer. Kadriye dedi, seni hep sevdi. Gülüşün güzelmiş sevişirken. Adamı yeniden giydirdim. kalın çizgili kahverengi ceketini, kalın kauçuklu pabuçlarını, benekli kravatını koydum üzerine. Hep birlikte sokaklardaydık. Sonra eve döndük. Önce adamı vurdular. Babam elimi bıraktı. Sonra oturup ailece ağladıklarını gördüm. Sessizlik. O, dedi, eski dostumuzdur. Hava kötü biliyorum. Cenazeye gitmeliyiz. Camideki kalabalığın içinde en küçükleriydim. Babamın yanında duruyor, olayları kavranması gereksiz şeyler gibi başıboş seyrediyordum. Ben, dedi, yoruldum. Ceketimi al. Aldım. Sonra kalın kauçuklu pabuçlarının bağını, yeleğinin tek tek düğmelerini çözdüm. Benekli kravatını çıkardım boynundan özenle. Babam saçlarımı öptü, bir daha öptü. Babamın cenazesine gidemedim. Abim her şeyi bitirmişti. Cenazeyi kaldırdık. Başımız sağ olsun. İmtihanda başarılar. Karanlıktan kurtardım kendimi. Dudaklarımda bir sevinç vardı. Islıkla o beğenmediğim Buseli'yi çalıyordum. Dürrü Bey'in tamburundaki ses yakınımdaydı. Tüm insanlar bana bakıyordu. Çocukları sevdim. Kadınları tek tek arıyordum aralarından. Biri tanıdık çıktı. Hal hatır sordu. Kadriye tek gülüşümü sevmiş demek ki, diyebildim. Bir öyküyü tamamlamak. Adını duymuştum ama kendisini hiç görmemiştim. Ününün beni etkileyen yanı da yoktu. Yine de sempatik gelen bir tarafı olduğunu seziyor, bunu neye dayandırdığımı tam belirleyemiyordum. Olsun, bende bir huzursuzluk yaratmıyor ya, varsın nedenini bilmemiş olayım, diyerek geçiştirdim. Adını ilk kez ifadesiz yüzüyle dikkatimi çeken bir kızdan duydum. Tanışırlarmış. Son kitabından söz ederken sanki aralarında bir şeyler varmış izlenimi yaratacak biçimde davranıyor. Sonra bu ilişkinin kendi tercihlerine denk düşen yanlarını abartılmış örneklerle ortaya koyarken umursamaz bir tavrın acemiliğine düşüyordu. Söylediklerine ihtimal vermedim. Belki de yakıştıramadım. Bende ilk etkili günü, ona ihtiyacım olduğunu anladığım gün başladı. Bürosuna gittim. Bir konuda bilir kişiliğine başvurmuştum. İlgiyle dinleyen, fakat daha ilk başında sonucu kestirip kendine saklı tutan, güvenli haliyle vereceği yargının beklemediğim olduğunu hissettirmeye çalıştı. Konuşmamız birbirimizi sınar gibi, bazen cesaretsiz fakat saygılı biçimde tamamlandı. Birlikte bir resmin künyesini tespite gittik. Hepsi bu kadar. Yolda konuştuklarımızın çoğu sıradandı. Pek azını hatırladığına eminim. Okuduğum ikinci kitabıydı. Eksik kalan öyküyü de o zaman beğendim. Kolayca tamamlanacak gibi başladığı bu bol konuşmalı öykünün sonunu getirmeyişinde mutlaka çabuk kestirilemeyen bir gerekçe bulunmalıydı. Beni ilgilendirmiyor diye bıraktım öyküyü bir yana. Akşam yemeğinden sonra bir daha okudum yarım bırakılan öyküyü. Belki de istemedi sonunu getirmeyi dedim. Herkesin kendine saklamak istediği şeyler oluyor bazen. Bu da onlardan bir örnek. Kızım, beceriksizlik de olabilir baba, dedi. Sanmam. Neden olmasın? Olmamalı diyorum. Böylesi daha güzel olmuş aslında. İnsanlar bazen bir şeyi yarım bırakarak da güçlü olduklarını ortaya koymak isterler. Bunda da böylesine sezinlemelerim var. Bir gün desse kendini biraz, çok şeyi yarım bıraktığını göreceğine eminim. Havası öyleydi çünkü. Tanıyor musun? İki defa konuştum, o kadar. Nasıl biri? Piposu ile bıyıkları yüzünün boyutlarında abartmalı duruyor. Niye soruyorsun? Ben dedi, öyküyü tamamlamak istiyorum. Eski dostuna sırtını dönmüş gibi geldi bana. Kendi gelen gece yarısı kapısına bilmiyorum ama içeri gir demesi biraz gerçeğine ters düşmüş işin. Kitabı kızıma uzattım. Kimdi gelen öyküde biliyor musun? Topallıya topallıya giden bir gölge. İnsanın gölgeye seni tanımıyorum demesi ne fark eder sanki? Tanıyorum demesinden. Belleğin çözülmesi diyor sonra. Yanlışlık burada işte. Sonra da dönüp anımsadım seni diyor. Yalan olduğunu bile bile. Öykünün yarımlığından bir iki cümle okudu kızım. Belli ki oturup iyice okumuş. Bazı yerlerini çizip bütünde kendini tamamlamayan yanları işaretleyip üzerine not düşmüştü. Öyküyü karalanmış haliyle okuduğumda daha ilginç geldi. Haksız değildi. Gecenin yarısında uykuyu bozup sonra küsüp giden birine defol denirdi. Acıması da doğal. Geri çağırması da bundandı. Gel seninle öyküyü tartışalım. Önce kişileri belirleyelim. Sonra vardıklarımızı bir kenara yazıp dinlenmeye bırakalım. Çıkanı iyi bulursak yazarına yollarız. Belki onunla da tartışırız yeniden. Katılırsa bize üçümüzün değerlerinde yeniden ele alırız. Gelen insanı ve ev sahibini. Yarım bıraktığı yere kadarını da değiştirmek gerekir sanıyorum. Gerekmez baba. Değiştirme izni var. Üstelik tartışmak da istemem. Önemsendiğinde öyküyü değiştirmek isteyebilir. Birlikte dışarı çıktık kızımla. Hava bu kadar kötü müydü acaba öyküde? Bilmiyorum. Ayrıntı yok. Sadece bu havada nereye deyip geçiştiriyor çevreyi kurnazca. Madem ki gece yarısı, madem ki içeri çağırıyor geleni, o zaman okuyucu kendiliğinden havanın kötülüğüne karar veriyor. Koşulları iyi tanımlamadan yargı istemesi haksızlık değil de başka bir şey. Ne gibi? Bilmem. Uygun sözcük dilime gelmiyor şimdi. Bulalım onu. Bizi çözüme götürecek olan da bu belki. Sanırım. İsteseydi kendi bulur, tamamlardı öyküyü. Biz kaldığı yerden almayalım. Doğru olmaz. Doğru olsa bile haksızlık olur. Haksızlık yanlışlıktan daha kötü sonuç verir. O zaman öyküyü tamamlamak değil, yeniden yazmak olacak bu yaptığımız. Bu havada sokağa çıkmaya değmez mi diyorsun? Kızımla yeniden tartışmanın boyutlarına dönmek gereğini duymadım. Kaldığı yerden başlamak daha dürüst olacaktı. Belki ön açıklamalar yapabilirdik. İnsanı bulmalıydık önce. Kişiliğini çıkarmalıydık ortaya. Nedenini öğrenmeliydik gelişinin. Dışarıda soğuk vardı. Karlar erimiş, gecenin ayazında rahat yürümenin zorluğunu artıran buzlanmalar başlamıştı. İnsan itinalı yürümek zorunda kalınca iyi düşünemiyordu. Eve dönelim. Biraz daha dolaşalım. Sen bile iki sağlam ayakla yürüyemiyorsun bu havada. Topallayınca kim bilir ne kadar zorlanır insan. Gece yarısı daha kötü olmalı havanın koşulları. Ne dersin? Aç olsun gelen kapıya. Yanlış olur. Acındırmıyor ki kapıyı çalan adam kendini. Onun derdi tanınmamak ya da dostluğa sırt çevrilişi. Sesi yabancı gelince insanın bir dostuna üzülmesi açlıktan daha kötü ediyor adamı. Birlikte karar verdik. Gelinin topal olması öyküye denk düşebilirdi. Havayı kötü koşullara büründürüyordu bu tanımlama. Böylece yazarken daha rahat olacaktık. Kötü sözcükleri daha kolay buluyor insanoğlu dedik. Gelen kadın olsun. Zorlaştırır mı bu durumu? tanımlamayı sürdürmeliyiz. Gelenin kim olduğunu bilmiyoruz. Genç mi, yaşlı mı, kadın mı, erkek mi? Bildiğimiz tek şey topal olması, o kadar. Topal denince ben aklıma hep erkek getiririm. Biraz da yaşlı birini. Kadına topallığı yakıştıramıyorum. Duygusal davranıyorsun. Bu ikinci duygusallığıydı. İşi kolaya getirmek istiyordu. Bencildi. Kaldığı yerden alalım öyküyü. Sonra küçük açıklamalarla bir köprü kuralım yazacağımız bölüme. Sonunu biz de tamamlamayalım. Öykünün sonunu hatırlamaya çalıştık. Soğuk zorladı bizi. Eve döndük. Kitabın o sayfasında koca bir boşluk vardı. Sayfanın hemen başında yarım bırakılmıştı öykü. Gelen adam bu saatte eve alınmayacağı kuşkusundaydı. Saçmalama demişti ev sahibi kapıyı çalana. Bu havada gece yarısı nereye gideceksin? Hadi gir içeri. Biz de içeri girdik. Kızım kucaklaşmalı gelenle ev sahibi dedi. Eski dost olmadığını fark etse bile üşümüş insanı ısıtmak gerek. Katılmadım. Önce biraz soğuk davranmalı, sonra yavaş yavaş rahatlamasını sağlamak gerek gelenin. Daha kolay ısınır böylesinde. Çay ya da kahve fark etmez. Kızım kırıldı sözlerime. Belli etmek istediğini açıkça koydu ortaya. Duygusallıkla kınadığım için baş kaldırıyordu. Ne yani? Neredeyse şiir de okumalı diyeceksin. Haklısın, şiir de okumalı. Gülüştük. Ciddi olduğumu fark etmedi. Ben tamamlasaydım öyküyü, kuşkum yok şiir de okutacaktım. Temiz bir pijama verdik gelene. Önüne sigara, kibrit koyduk. İçmiyormuş gelen. Teşekkür edip önümüze sürdü koyduğumuz paketi. Karnı da aç değilmiş. Düşkün yanı olmadığını söylesin istedik. Korkmadığına sevinmiş gibi süzmeli ev sahibin. Sonra yatacağı yeri sormalı dedik. Pijamayı giydirirken epey yardım etti ev sahibi. Yatağın çarşafını kendi sermeli diye düşündük. Karısını uyandırmamalı. Yatak sıcak kalsın. Dönünce belki de başka sarılır dedik içimizden. Kızım birden telaşlandı. Geleni fazla kayırmıyor muyuz? Sıradan biri gibi almalıyız ele. Daha dostluğun derecesini kurmadık. Okuyucu yanılır gene. 40 yıllık sanabilir bu dostluğu. Haklısın. Önce derdini sormalı ev sahibi. Gelişine kızamaz artık. Kapıyı açtı bir kere, sigara verdi. Yatak bile hazırlamayı düşündü dedim. Bundan sonrası çelişkili olur. Olmaz. Geleni doyurması lazım ev sahibinin. Aslında gecenin yarısında bilmediği birine niçin kapıyı açtığı konusunda kendisini inandıracak gerekçeler bulmamdı. Karısı sorarsa ne demeli? Bunu düşünmeliyiz. Başka sorunlar da var. Öyküye sert girmiş. Okuyanı ev sahibinden yana çekiyor. Haksız değil belki. Biz acıyı önemseyen türdeniz. O değil demek ki. Biraz incelmeli öykünün bundan sonrası. Romantikleşsin demiyorum ama duygulu bir taraf vermeliyiz öyküye. Hani beklenmedik anların adamı perişan ettiğini sonradan fark ettiren türden. Kızımın getirdiklerinden rahatsız oldum. Öyküye yeniden biçim vermenin istekliliği ağır basıyordu. Olduğu gibi kalmalı öykünün anlatımı bana göre. Nasıl becerebileceğimizi düşünmek işime gelmedi. O zaman yazılanı da beğenmeyebilirdim. Anlattım aklımdan geçirdiklerimi. Sen değil miydin biraz önce şiir de okumalı diyen? Yoksa dalga mı geçtin benimle? Güldüğüme bakıp yanılma. Ciddiye almıştım önerini. Fukara şiiri olmasın. Acındırmayı üstelemiş oluruz. Dışarıdan da olmamalı şiir. Bizden birini seçmeliyiz. az dizelerle, özü hemen sezdiğimiz türden biri. Seninkilerden birini koyalım. Denk düşmez. Kendi yaşından birini seçmeliyiz. Duygu farklılığı olmasa bile okuyan tanımalı yazılan şiiri. Yanılıyor muyum? Hayır. Çok kıskançsın. Bir süre sustuk. Ben şiiri arıyordum. Kızımın kafasından geçenleri yakalayabildim. Karısını uyandırmasını istiyordu ev sahibinin. Cinsiyetinin önemsendiğini bilmek hoşuna gidecek kadının diyordu. Kadın düşküne daha kolay acır gibi ön yargıları vardı. Öyküde yumuşaklık gerek deyişinin nedeni buydu. Sen olsan ne yapardın kapıyı açan? Bilmem, babaannemi uyandırırdım. Yaşlılar bu konuda daha becerikli oluyorlar. Deneyli olduklarından değil, içlerinde başka türlü şeyler gelişiyor insanlar yaşlı olunca. Daha geç şaşırıyorlar. Öyküye kaldığımız yerden devam ettik. Babaanneyi uyandırdık. Kadın doğalında telaşlı zaten. Terliklerini bile giyemedi. Tanıdık biri gelmiş gibi hızlı ve tutarsızdı. Becerikli olmadığını gördük. Kolayca şaşkınlık göstermeye başladı. Deneysiz olduğuna verdik. Yine de içinde başka türlü şeylerin olmadığına çok üzüldü kızım. Babaanneyi en iyi ben tanırım. Umurumda değildir böyle şeyler aslında. Aralarına girmek istemedim. Dostluktan ayırmamak gerek gelenle ev sahibinin ilişkisini. Öykünün tümünde bunu elde tutmalıyız. Böyle başladı öykü. Gelenin derdi buydu zaten. Tanınmamak üzmüştü. Şimdi tanışırsalar, sevinmesi mümkün görünse bile makul görünmeyecek. Kızım yeni başkaldırmalar getiriyordu. Bağımsızlaştırmamak ilke değil. Öykünün tamamlanmasında. Dostluktan başka bağlantılar da bulmalıyız. Gecenin bu saatinde kapıyı çalıp içeri girmek istemesine. Saptırıyoruz galiba. Ne dersin? Bırakalım burada. 3-4 gün konuşmadık öyküyü. Düşündüğümüz muhakkaktı. Benim kafamda yazacaklarım tamamlanmıştı. Deniz kenarında yürüyüp kelimeleri seçmiştim. Kağıda döküp dinlenmesini bekliyordum. Gelenin sesi, yüzü, geçmişi tamamen değişecekti. Gelişinin nedenine bir rastlantı bulmuştum. Günün geçerli kabullerinde bu rastlantıyı tartışanlar beni haksız bulmayacaklardı. Gece evde kalmasını istemiyordum. Parasız da değildi. Topallığını geçici bir durum olarak ele alıyordum. Açlığı söz konusu bile etmedim. Eski dostunu görmeye gelmesi ne vefalı adam olduğunu kanıtlamak için iyi bir örnek olacaktı. Gece yarısı hava soğuk, hem de yağmurluydu. Koşullar ağırlaştıkça ne vefalı olduğunun ölçüsü artacak, dostluğu pekişecekti. Uyandırdığına üzülmüş, görmeyeceğine emindi dostunun. Sarılıp kucaklaşacaklarını ummuştu. Belki çıkınında biraz üzüm pestili de getirmeliydi. Kavurma tenekesini yarın alacaklardı ambardan. Karısının hasta olduğunu duymuş, üzülmüştü gelen adam. Annesinin sağlığını soracaktı. Elini öpmek için yarını beklemeye niyeti olmadığını söyleyecekti. Çocuklarından başlayabilirdi dostlukları, benim öykümün devamında. Annesinin hala o güzel börekleri yapıp yapmadığını soracaktı. Evini zor bulduğuna kızacak, güzel bir eve insanın ihtiyacı büyük olur diyecekti kıskanarak. Kendisinin de iyi bir evi olacaktı. Evlenip ayrılmış olması hikayeye denk düşebilirdi. Yalnızlık içindekilerin vefası daha büyük olur. Yargısına varmadan anlatacaktı gelişinin sadece özlemekten ibaret olduğunu. eski günleri anmak için birini aramak ne kadar bencillikti. Bunu görmezlikten gelecekti ev sahibi. Dostluğuna, kendisini aradığına memnun olduğunu söyleyecekti. Ne vefalı dost dediğin böyle olurdu. Karısının iyileşmeye başladığını, annesinin yaşlandığını anlatacaktı. Çocukların yarın erken kalkması gerekliydi. Kış vakti okul derdi büyük oluyordu sabahları. Uyursa yorgunluğunun gideceğini önerecekti arkadaşına. Karısının koynuna dönmeyi istediği geçecekti aklından. Babaanne sevmeyecekti gelen dostu. Çocukken de sevmemiş olmalıydı. Akıllı olsaydı topal olmazdı diye geçirecek aklından. Anasını da sevmemişti zaten babaanne. Aynı sokağın kızları, kadınları kıskanmalı bir erkeği, bir başkasından. Karısı durgun bir yüzle karşılamalı geleni sabah vakti. Sonra geçip arka odalardan birine başının etini yemeliydi kocasının. Kolayca ağlamalıydı. Gitsin demenin en etkin çözümü bu olacaktı. Çocuklar sevmeyecekti üzüm pestilini. Çıkın içinde yapışmış olacak, biraz da kirlenecekti üzüm pestili. Kavurmayı da almayacaklardı belki ambardan. Sonra adam anlamalıydı vaktin geldiğini. Hak vermeliydi arkadaşına, defol diye bağırdığı için. Tanımazken sesini, kovmanın haklı bir gerekçesi olacaktı. Bir gece çayından sonra çevredeki yüzlerden git artık demeyi duyması sarsacaktı geleni. Eski günleri, acıları anımsadığı için bağışlamalıydı ev sahibini. Sabah erkenden gitmeliydi. Topalladığını tüm insanlar görmeliydi. Bahçe kapısına kadar arkasına bakmadan yürümeli, sonra demir kapıyı sürgülemek için dönmeliydi. Elini sadece ev sahibine sallamalıydı. Sevinmeliydi kendi kendine. Pijamaları katlayıp koydum yatağın kenarına diye. Nasılsa yıkayacaklar arkamdan diyen haylaz bir gülümseme belirecekti yüzünde. Öyküyü gece yağmur dinince bitirmeliydim. Ev sahibi karısına sarılınca kurtulduk demeliydi. Kadının istekli olduğunu yazmalıydım. Işığın birisini söndür yeter. Böylesi daha güzel oluyor demeliydi kadın. Evin sessizliğini bir şeyler bozmalıydı. Aklımdan geçenleri anlattım kızıma. Öykünün tamamlanacak yanından çok ayrıntıların önemsenmesi gerektiğini anladım. Serin bir tamamlama olmuş. Arada bıraktıkların çok. Eksiği gidermeyecek bu dedi. Yazacaklarımdan vazgeçmeyecektim. Bir süre sonra kızım öyküyü tamamlamış, beyaza çekmişti. Tümünü birden okuyabiliyordum. Gene gece yarısıydı. Gene hava soğuktu. Hatta yağmur da katmıştı işin içine. Gelen kadındı. Topal ve orta yaşlı. Ev sahibi de kadındı. Uyandığında kocasını da kaldırmıştı. Birlikte inmişlerdi aşağıya. Sesi tanımışlar, sevinmişlerdi. İhtiyaçları vardı gelene. Yatıracak yerleri de vardı. Ama gelenin kalmak istemeyeceğini düşüneceklerdi. Tanınmış olmak doyum verecekti gelene. Belli edecekti bunu. Bir süre kalıp gitmesi gerekirmiş gelenin. Ev sahibinin kovmasını uygun bulmamıştı kızım. Karı koca oturup gelişine yorum arayacaklardı bu eski dostun. Üzüm pestili, kavurma tenekesi yoktu kızımın öyküsünde. Ayrıntıların tümünü bir yana bırakmış, tanıdık bir sesin giderek bulanıklaşan kayıplarında bu eski sadayı tüketip bitirmişti öyküde. Öykünün benimkinden önemli farkları yoktu. Tek tek düşündüklerimiz yazılanın yarımlığını bütünlemiyordu. Kırgın ayrılmış birinin acınacak yanı yoktur diyordu kızım öykünün sonunda. Ya da öyle demeye getirmek istemişti. tartıştıklarımızla yazdıklarının tutarlı yanını bulamadığımı söyleyecektim. Kadının gelişini kadınca bulmamıştım. Tadında değildi. Kadınca olmanın kırık dökük yanını görmezlikten gelmiş, öyküyü kaba saba tutup acıma duygusunda yoğunlaştırmıştı. Öykü tamamlanamıyordu. Yazarını aradım. Adımı verdim. Sekreteri yoklar diyordu. Gelince beni arayacaklarını söyledi. Öykünün neden tamamlanamayacağını söyleyecektim. Tamamlamak mümkün değil çünkü kuruluşu yanlış diyecektim. Oturup öyküyü yeniden ele alması gerekecekti. Sesini değil, önce yüzünü tanımalıydı gelenin. Topallığını yanlış yorumlamalıydı. Doğru sayıyorsa gerek yoktu bu tanımlamayı büyütmesine. Acındığına kızmalı, hatta daha sert tersleme sözcükleri seçmeliydi. O zaman vardığımız sonucu yumuşatacak şeyleri daha kolay bulabilirdik. Bir süre sonra yeniden aradım yazarını. Gene adımı verdim. Gene sekreteri "Yoklar efendim, seyahatteler" diyordu. Gelince beni arayacaklarını söyledi. İstersem kendisi bana yardımcı olabilirmiş. Yazarın yokluğunda o bakarmış işlerinin bütününe. Mor çiçekli natürmort. Ben bir yıl kıdemliydim. Köşedeki masada oturmamın nedeni bu kadar yalındı. İlk günkü konuşmalarımız ürkeklikten gelen kopukluk ve tekrarlarla anlaşılmaz biçimde karmaşıktı. Ertesi gün biraz daha birbirimize ısındık. Anlattıklarımı dikkatle dinliyor, konuya ilgisini sürdürdüğünü göstermek için konuşulanlar etrafında kendisiyle bir iç hesaplaşmaya gidişini gizlemekten telaşsızca kaçabiliyordu. Akşam paydosunda çay içmeye çağırdım. Başlangıçta gösterdiği ciddiyeti bıraktı. Zihninde uzun ve siyah bir gölge var. Biraz boş verin. Yormayın kendinizi. Bu kadar gözü pek soyutlamalarla insan anlattığından rahatlamaz ki. Sonra elimi sıkıp ayrıldı. Ne anlatmıştım ki ona? Hiç. Okulu nasıl bitirdiğimi, işe girdiğim ilk günkü heyecanımı, müdürün iyi insan olduğunu, belki biraz da geçim sıkıntılarını, o kadar. Uzun ve siyah dediği gölge neydi ki? Dediği doğru da olabilirdi, yanlış da. Kimse için kesin tanımlamalar vermek imkanı yoktu. İnsan yaşantısında daima doğru ile yanlışın uçlarında bulunmak, arada bir dengeye gelememek çok tutarsız bir yaşam türü sayılmamalı diyordum. Bazen denetlediğimiz şeyleri bilerek elden bırakmak, isteğimize denk düşmeyenleri uyarılmış gibi yeniden denetime almak, biteviye bir hayat sürmekten farklı değildir. Buna inandırmıştım kendimi. Her dediğim öyküde biraz kandırmaca görüyor, bilerek katlandığım bu pişkin sabır içinde kendini haklı çıkarmak isteyenleri bir tütsü bulutunun gerisinden seyredip ayıplamaksızın bağışlıyordum. İnsanoğlunun kendini eğlendirecek şeyler bulmadaki üstün yeteneği içinde en kızdığım şey acıyı ağlayarak göstermeleriydi. Her zaman meydan okuyanı değil, sırasında susmasını bileni seviyordum. Ağlamayı mağlup olmuş bir kafa tutma gibi gereksiz bulmuştum. Geldiğinde gençti ve güzeldi. Hep güzel kaldı. Evli olduğunu öğrendiğimde ilgilerim değişmedi. Güzel olmayı yaşamında her şeyle paylaştığı bir lezzet gibi içine sindirmişti. Çekiciliğini sergilemekten haz duyması hoşuma gidiyordu. Koşullara kolay uyan özellikler içinde güzel bulduğunu söyleyen herkese şaşılacak bir dayanıklılık göstermişti. Güzelliğini salt bir ürün gibi yaşıyordu. Çapkındı, Bugüne kadar macerasız geldiğini düşünmek aptallık olurdu. Bir gece yol boyu birlikte yürüyüp evlilikten söz ettik. Kocasını sevmediğini anladım. Suçlamaktan özenle kaçınmak istemesine rağmen güçlüğün kaynağını açıkça ortaya koyan kelimeler seçiyor, sonra bu kelimelerin yanlış anlaşılacağı korkusunu duymadan kafasındaki tanımı vermek için yıpranmış hüzünler hissettiriyordu. Örneksiz konuşalım. Ne dersin? Cevabımı beklemeden ekledi. Örnek, sanki bir model sunmak gibi bir şey. Baktım gözleri, düşünüp taşındıklarıyla yarışmış bilinçaltı güdülerinde hiçbir şeye benzetilemeyen barış sessizliği yansıtıyordu. Genellemeye yüz çevirmiş heyecanları kopya etmeden dolaysız ve yüceltici bir konuşmaya döndürdü evliliğini. Yaptığı işin sonucunu bildiğini söylüyordu. Çelişkili izler taşıyan yaşamından hemen sıyrılıp atabilirdi bu evliliği. Söyledikleri doğrudan cinsel değildi ama yatağa giden yolu, düşüncelerin iletişimindeki gücün özelliğine bağlayıp bırakmak da istemiyordu. Rahat seçmişti kelimeleri. Ne derse desin insan, bu işin geleneğine uzanan özellik. Bu cümleyi sevmemiştim ama bir bağlantı kurmuştu aramızda. Hava çok soğuktu, üşüyorduk. Evine yaklaşıyor, sonra sözü uzatmak için tekrar gerilere dönüp dolaştığımız yerleri yeniden geçip gidiyorduk. Anlaşılır bir sıkıntı yoktu aramızda. Yüzünde hoşnut gülümsemeler görünüyordu. Gecikmesinin nedenini daha yola çıktığımız an kafasına koyduğunu hissettim. İnandıracağına emindi. Bu yüzden tedirginlik duymuyor, birlikte yürüdüğümüz ilk geceye bilinçli bir biçim vermek isteği taşıyorduk. İnsanın aklının başında olması salt mantığa bağlı değil. Belki inanmayacaksınız ama insan duygulu serüvenlerle de düzene bağlı yaşamın akıllılığını tadabiliyor. Yeter ki alışılmış olanların yerine yenilerini koyarken içeriğini birlikte saptayabilelim. Evine yaklaşıyorduk. Durağın demirlerine dayanıp bir süre durduk öyle. Elini uzatıp avucumun içinde birkaç dakikalığına bıraktı. Beklediğini, somut duymak istediğini hissettiriyordu. Aşığım desem her şey kendiliğinden çözülecekti. Ya da ben öyle anlıyordum. Bir kelimede her şeyi özetlemek pek sağlıklı bir anlatım değildi. Vedalaştık. Bazen söylediğim şeyler hiçbir şeyle ilgili değildir. Ertesi gün ona İklimler romanını verdim. Amacım düşündüklerinde kendisini kuşkuya düşürecek yanılma paylarını çoğaltmaktı. Kelimeleri korkusuzca kullanmadaki duygu yalınlığını çarpıtmak istedim. 4 gün birbirimizi görmedik. 5. gün merdivenlerde karşılaştık. Yanındaki kocasıymış, tanıştırdı. Gerekenden fazlasını başarmış gibi düzen tutkusunun uzlaşma arayışında duygusal yaşantının dışında kalan ustalığını gösteriyordu. Odama döndüğümde masamın üzerinde bir kitap buldum. İçine el yazısıyla bir not iliştirilmişti. Her yaşadığımız gün sadece yaşanacak gün değil, anlaşılacak ve anlatılacak gündür. Her anlaşılacağı bin bakış açısı, her bin bakış açısında da bin anlatılacak varsa, kendi küllerinde kendi varlığını yaratan Phoenix gibi sürekli yenilemenin gerektirdiği duygu ve düşünce dünyasında olmalıyız. Sadece tarih düşmüş, sonra da küçük bir ekleme yapmıştı. İmzasızdı. Bak, göreceksin. O zaman kaybolan hiçbir şey için esef etmeye gerek kalmayacak. Özledim seni. 5 aya yakın bir süre kitabı okumadım. Öylece kaldı çekmecemde. Masanın üzerindeki o siyahlı görünümü öylesine aklımda kalmıştı ki arada bir beliren aklıklarını sımsıcak buluyordum. Yüzünü görmek istiyorum. Çok rahat söylemişti bu cümleyi. Gözlerini kapattığına eminim. Özgürlüğü nasıl kullanacaklarını bilmeyenlerin önceden seçilmiş uygun konularda rahatsız kalacaklarını kabul etmek istemiyordu. Konuşurken birbirimize aynı tadı veriyorduk. Masasının üzerindeki kalemliğin içine serpiştirilmiş birkaç gelincik için kardeşim toplamış, avuntusundaki küçük yalanlara kanmış görünmek, ön yargılı olmamayı öğrenmesi için yeterliydi. Beklediği ilgiyi sağlamış olmak mutlu ediyordu anlaşılan. 1 Haziran günü cesaretlenip dudağına ruj sürdü. Bir gün bıraktığı kitabı okumaya başladım. Kitaba küçük bir not eklenmişti. Gerekeni değil de dileğimizin olmasını istemek haksızlık sayılmaz. Pencerenin dışındaki manzaraya baktım. Uğursuz bir sessizliği 4 renk içinde betimleyip anlatmak mümkündü. Mavi en yakışanıydı. Hüzünlenince niteliğini kaybedip her bölümünde yeşilin, beyazın üzerine basıyor, sonra güneşin kiremitlere yansıyan parmaklığını durgunlaştırıyordu. Yeşil her zamanki tutkulu korkaklıklarla duvarlara yapışmıştı. İşlevini savsaklamış, doğa değerlerinden kaçıp ta uzaklarda kimsenin geçmeye yüreklenemeyeceği bir ruh köprüsü gibi çardağın üzerinde asmalara, üzümlere salkım gibi takılıp kalmıştı. Kitabın beni saran yanı yoktu. Eski bir baskıydı. İçine kurutulmuş yapraklar yerleştirilmişti. Bir rahibin günahlarını anlatıyordu. Kenarı katlanmış sayfalarda mavi bir eşarbın topladığı saçların rüzgarda dağılışından söz eden ilgisiz bağlantılara önem verilmiş altları çizilmişti. Gece eve döndüğümde Volgalı kadınların öyküsünü okudum. Güzel kadınlardan söz eden şiirler. Güzel gözlü, güzel boyunlu kadınlardan. Güzelliklerin tümü bir araya geldi mi, nekes davranıp kaçıyor, sanki arkamızdan ağlayacak kimsemiz yokmuş gibi yoksul cenazelerine benzeyen ölüm sessizliğine dönüşüyordu. Yalnızlığa düşmekle arada fark yoktu. Şiirler hep güzel kadınlar için söylenmeli. İnsan gördüğü her şeyi ilk kez görüyormuş gibi etkilenir. Sonra da neyi aradığını bilmeyen soluk rengiyle çevreden uzaklaşırdı. Seni seviyorum demişti bana. Hani renkli el işi kağıtlarını kesip çiçek yapmak gibi. Karşımda mor çiçekli bir natürmort asılıydı. Çiçeklerin hepsinde konuldukları vazodan kurtulup getirildikleri yerlere dönmek isteyen haykırışlar vardı. Bulundukları bu darlık içine adeta zorla hapsedilmiş gibiydiler. İyi bir ustanın müebbet hapis kararı gibi kabul etmişler, biraz bükük bir boyun, biraz sırasını bekleyen isyan sabrıyla sessiz duruyorlardı. Kalkıp çerçevesinden çıkardım resmi. Duvarın ilk aklığı göründü. Böylesi güzel değildi ama böyle olsun istedim. Ressamını tanımıyordum. Babamın yakın dostuymuş. Bir gün üzüntüyle çok yetenekliydi. Nedense elini çabuk çekti. Arada kaynayıp gitti demek. Daha doğru olacak demişti. Doğuştan aldanmış birisi diyordu. Bir hatırayı canlı tutmaktan çok saygılı tutmak isteği vardı içinde. Babam anlatmıştı. Bir sevdiği varmış. Aylarca nefes nefese merdivenlerden ona çıkmak için yaşamış. Babamın kime anlattığını bilmiyordum. Sormadım da. Resimde imza da yoktu. Ertesi gün yolda rastladım. Dün ayrıldığımız hali kalmamıştı. Ya bana öyle geliyordu ya da işin gerçeği oydu. Gözleri terk edilmiş bir dağ evi gibi sahipsiz kalmıştı. Evine yakın yerlere doğru yürüdük birlikte. Yanımızdan okul çocukları marşlar söyleyerek geçti. Mor çiçekli natürmortu anlattım ona. Tarifsiz sıkıntıları kavrama olanağı yoksa, insan bitkinlik hali veren gevşemeler ile çözülüp kalıyor. Öylesine hali vardı. Sıkıntı, eylem olmaktan çıkmış, çabası boşuna harcanmış, güçsüz bir kelime olmuştu. İnsanları düşünün izinde yalnız başına bırakmak, sezinlemesini önlemek aptallıktan başka bir işe yaramayacaktı. Bu yaşamı güler yüzlü bir olgunlukla kabullenmemi isteyemezsin benden, değil mi? Belki işin kolayı onu içinde bulunduğu sınırsız karamsarlıktan alıp götürmek, biraz aldatmak, sonra rahatlayınca yeniden rastlantı kurallarında kolay yorumlanan mantıklı kabule hapsetmekti. İki yanı kanıtlanabilir çelişkilerden beğendiğini seçebilirdi. Dolaşa dolaşa geceyi bulduk. İkimizde de kendini belirleme eylemi yoktu. Bir düşünceyi varlığında barındırabilecek ortak gücümüzü ortaya koyamamıştık. Suskunluğumuz gerçekte bir içgüdünün belirlenmesiydi belki de. Bir sevginin içeriğindeki istek, iyi niyet bütünleşmesiyle çözüme ulaşmıyordu. İçime sığmazlık hali var. Korkuyorum. Çevreme gizlice süzülmüş şeylerden korkup, üzgün kadın gibi görünmek de istemiyorum. Elimi tutup yanaklarına değdirdi. Sıcak, yumuşak ve ıslaktı. Sesinde bildiğim yumuşaklık ölçülerini değiştirmeden bağırmak istiyordu. Anlıyordum sıkıntısını. Karşı koyduğu zorlukları anlatıp yanımda güçlenmek istemiyor, bunu benden gizlemek için acıyı hoş gösterecek sevecenliklerin kapılarını çalıyordu. Dehşete varan utançla adeta nefrete yaklaştım. Derin bir üzüntüyü yüzeye çıkarmak için sevmem gerekmiş. Ayrılacağım ondan. Bunu senin için yaptığımı sanma lütfen. Bu benim ihtiyacım. Bütün söylediklerine duygusal köken aramaktaydı. Ya ben ne yapıyordum? Sınırsız bir genişlik gibi rahatsız oldum. Bir süre okulun duvarında oturduk. Karanlıklar içinde mahalle bakkallarının ışıkları yanıyordu. Gece serin sayılırdı. Sanki denizin laciverte çalan mavisi içinde bu serinlik, duruluk ve aydınlık veriyordu. Evlerin suratlarında çirkin çatlaklar gibi yarı kapatılmış perdeler sıraya dizilmişti. Yanımda oturan kadının gideceği yeri biliyordum. İlişkimizi merakla araştıranların ısrarlı hedefi olmaktan kurtulmak için okul bahçelerini, sokak diplerini arıyorduk. Birazdan ayrılıp gidecekti. Geciktim, gitmeliyim. Sana rastlayacağımı ummuyordum. 5 dakikalığına çıkmıştım. Sonra yüzüme bakmadan ekledi. Bilmeni isterim. Bu gece kocamın doğum günü. Şampanya içecekmişiz. O alıp maviliklerine gitti. Ben eve dönüp mor çiçekli natürmordu yeniden çerçevesine taktım. Çiçekler el işi kağıdından yapılmış gibiydi. Hepsinin boyunları bükülmüştü. Tek tek düzelttim. Boyaların yoğun biçimde kümelendiği mavi sümbüllerin arasına pembeleri koydum. Çarpıcı güzellikte yapraklar aradım aralarına yerleştirmek için. Sonra gidip mevsimsiz gelincikler serpiştirdim gelişi güzel. Ezdim bir kısmını parmaklarımla. Tablonun daha koyu mora ihtiyacı vardı. Haksız saymadım kendimi. Bu dedim, kendi kendime, yarınki günün taslığı olsun. Geçip karşısına yeniden seyrettim mor çiçekli natürmordu. Hiçbir şey düşünmeksizin. Tuvalden dökülenleri toplayıp yerlerine koydum yeniden. Böyle daha güzel duruyordu çiçekler. Sonra getirildikleri sepete uzattım elimi dostça. Bomboştu. İki yeri pembe kalın çizginin kareleştirdiği örtünün üzerinde şeftaliler vardı. Çay fincanı ve süt kasesi tablonun gereksiz ayrıntıları gibi görünüyordu artık. Dışarıda mavi mor arası ortancalar açmıştı. Sarı bir duvar üzerinde yeşillikler ve mavi gökyüzü görünüyordu. Tümünü bir arada sevmek bir teselli kadar iyi geldi. Hangisi söyledi bilmiyorum. Gelincikler mi yoksa sümbüller mi yakaladı bu dostluğu? Sözleri mor çiçekli natürmordun çerçevesinden taşıp uzaklara doğru yayıldı. Üzülme sakın. Gün doğmadan yeniden uyanacağız. En yorgun nehirler bile bir gün denize ulaşacak. Hep bizim baygın kokulu kırlarımızdan geçerek. Ceza avukatı. İkisi de aynı anda geldiler. Yaşlısı oturmayı yeğledi. Yorgunluklarının farkı yoktu. Yaşlarını da ben önemsemedim. Gece nöbetleri canımı sıkıyordu. Kiminse sıra o alıyordu elime gelen ilk anahtarı. Yıllardır böyle sürüp gelmişti gece nöbetlerinde anahtar vermeler. Nedense her gece trenden bir iki yolcu çıkıyor, gecenin belki en rahat sayılacak saatinde uyandırıp müşteriyim, para kazanıyorsun gibilerden havalarla adamın her şeyini piç ediyorlardı. Kanıksamıştım. Bir oda istiyorum. Varsa banyolu olsun. Yaşlı olanı da tekrarladı oturduğu yerden. Ben de. Yarın erken kalkmam lazım. Anahtarı verdim. Adını fişe yazarken gördüm. Yazısı hoşuma gitti. Memur olmalıydı. Umduğum çıkmazsa üzülecektim. Eksik kaldı. İşinizi, adresinizi de yazmanız gerek. Sonra kızıyorlar. Cevaplamadan boşlukları doldurdu. İşimi ciddiye alışıma şaşmış olmalı ki, kim bu denli inceleyip sık dokuyan cinsinden yüzüme baktı. Göz göze geldik. Ben böyle yüzleri iyi tanırım diye geçirdim içimden. Övünülecek yanını saklı tutup adamı beklemediği yerde boşa çıkarırlar. Korkmam böylelerinden ama biraz da ikircikli dururum. Ne olur ne olmaz. Fişe yazdıkları kısaydı. Serbest İstanbul. Çıkıp odasını gösterdim. Yaşlısı oturduğu yerde uyuklamıştı. Burası küçük bir kasaba oteli. Yeni atanmış bekar öğretmenler, kasaba memurları, bir de günübirlikçi yapağı tüccarları gelirler otele. İki geceden çok kalanı yoktur.